Sayın Yavuz Oğan, bugünkü Türkiye değerlendirmesini dilerseniz Suriye'deki gelişmelerle başlayalım. Suriye'de Özgür Suriye Ordusu ile PYD güçleri arasında sıcak çatışma gerçekleştiği şeklinde haberler geliyor. Gelişmeler nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu. Bu arada tabii belki de Rusya'nın PYD güçlerini bombaladığı iddiası da var gündemde.
Evet, aslında biraz safların netleştiğini söyleyebiliriz. Hep ne bekleniyordu? Trump koltuğuna oturacak, Suriye'de taşlar ondan sonra yerine oturacak diye bir beklenti vardı. Trump koltuğuna oturdu, bir plan için kurmaylarına talimat verdi, bana bir plan hazırlayın diye. O planın hazırlandığına ilişkin bilgiler geliyor ama henüz kamuoyuna açıklanmadı. Ancak nasıl bir plan olduğuna ilişkin işaretler var. Türkiye ne istiyor? PYD ve YPG olmadan Özgür Suriye Ordusu'nu destekleyerek, kendi kara kuvvetlerini de işe dahil ederek 4000 kişilik bir kara birliğinden bahsediliyor. Rakka operasyonunu yapmak istiyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bu taleplere henüz hayır demese de arazide CENTCOM'dan gönderdiği mesajlarla YPG'li savaşçıların fotoğrafları, o fotoğrafların altında savaşa hazırlar biçimindeki mesajlar, aynı zamanda Amerikalıların Memlük çevresindeki konuşlanmalarına ilişkin görüntüler, verdiği zırhlı araçlara ilişkin fotoğraflar, bütün bunlarla sanki Türkiye'ye mesaj verir gibi bir durum var. Yani Türkiye'nin talebi PYD ve YPG'yi dışarıda bırakmaktı ama o noktada o talebine olumlu yanıt alamayacak gibi bir görüntü söz konusu. Buna ilişkin, o görüntülere ilişkin cevabı olarak nitelenebilir mi bilmiyorum. Ancak Özgür Suriye Ordusu'yla PYD arasında Membiç çevresinde bir çatışma haberi geldi son gün. Ve o çatışmalarda da iki köyün Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirildiği bilgisi var. Buna Türk ordusunun da uzaktan topçu atışlarıyla destek verdiği bilgisi. Şimdi PYD'nin Membiç'ten çekilmesi konusuna çok sıcak bakmadığını biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ama Türkiye'nin de vazgeçilmesi gibi görünüyor. Yani sahada yeni bir bilek güreşi gibi değerlendirilebilir. Ve yine sahadaki aktörlerden Rusya'nın da havadan PYD güçlerini bombaladığı iddiası geldi ki bu da dengeleri değiştirebilecek bir husus. Ve bu iddia Amerika Birleşik Devletleri tarafından dile getirildi. Rusya o iddiayı yalanladı ama artık sona gelindi diyebiliriz. Yani bizi dinleyenler şöyle düşünsünler. Birkaç kilometrelik bir alanda içinde rejim askerleri var. PYD var, IŞİD var, Rusya var, Türkiye var. Kara kuvveti olarak bütün bunların bulunduğu bir noktada bir anlaşma, bir uzlaşma çıkması bekleniyor ve işin ucunda da Rakka var. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri de birlikte mi hareket edecek? Yoksa Astana süreciyle başlayan Rusya, İran, Türkiye ortaklığı devam mı edecek? Suriye askerleri nerede duracaklar? Onlar PYD ile işbirliği mi yapacaklar gibi soruların tamamı için belki de önümüzdeki bir hafta 10 gün yanıt zamanı diyebiliriz. O bilinmezlerin bir noktada artık daha bilinir hale gelmesi açısından da ve güçlerin birbirini bir takım adımlara zorlaması açısından da kritik bir hafta 10 günlük sürecin başladığını söyleyebiliriz. Ama tehlikeli gelişmeler olduğunu da aktarmamız lazım. PYD ile Özgür Suriye Ordusu'nun çatışması, Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu'na topçularıyla destek vermesi, havadan PYD'nin vurulması, bütün bunlar bölgedeki gerilimi arttıran gelişmeler.
Rusya'nın PYD'yi vurması konusunda eğer vurduysa şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz kısa bir dönem içinde, geçtiğimiz yıl ya da öncesinde Rusya'da YPG'nin, PYD'nin bir irtibat bürosu açılmıştı. Rusya ile bu kadar yakın ilişkiler içinde olan bir grubu Rusya'nın orada istememiş olması ne derece olağan?
Bu da bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Çünkü Rusya Kürtlerle birlikte olmak, Kürtlerle çalışmak, Kürtleri doğrudan Amerika ile çalışır halde bırakmak istemiyor. Kendi sapına çekmek istiyor. PYD de Amerikalılarla son günlerde özellikle çok ciddi gövde gösterileri yapıyor. Onlarla birlikte fotoğraf çekiliyor, zırhlarını gösteriyor. Amerikan bayraklı fotoğraflar söz konusu. Bunun bir mesaj olabilme ihtimali var. Zaten Amerika Birleşik Devletleri yaptığı açıklamada Rusya yanlışlıkla PYD'yi vurdu biçiminde bir açıklamaydı, bir iddiaydı bu. Yanlışlıkla vurdu diye, özellikle vurdu demedi. Rusya bunu bile reddetti ama yanlışlıkla vurma ya da bir eğer havadan saldırı varsa bunun yanlışlıkla yapılma ihtimali yok. Reddedilmesi, yanlışlıkla ifadesinin altının çizilmesi karşılıklı mesajlaşma olarak değerlendirilebilir. Yani Rusya da Kürtleri yanında görmek istiyor.
Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak üzerinden Irak'a naklettiği bazı zırhlıları Irak üzerinden özellikle Kuzey Irak'tan Suriye'ye geçirip PYD'nin, YPG'nin hizmetine verdiği şeklinde haberler ve resimler yayınlanıyor basında.
Evet, Türkiye'nin aslında tüylerini diken diken eden fotoğraflar onlar. Özellikle CENTCOM, oradaki operasyonu yürüten merkezin verdiği fotoğraflar.
Amerika Birleşik Devletleri'nin.
Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin. Memiş'te yol kontrollerini Amerikan birliklerinin yaptığına ilişkin fotoğraflar, zırhlı birliklerin PYD'ye teslim edildiğine ilişkin fotoğraflar. Bütün bunlar tabii Türkiye'yi rahatsız eden hususlar. Ama ne taraftan bakarsanız bakın, Suriye'de bir Kürt realitesi söz konusu. Hem Rusya hem Amerika Birleşik Devletleri onlarla çalışmak istiyor ve bunu beyan ediyorlar. Ayrıca Suriye rejimi de, yani Esad da Kürtlerle barışmanın sinyallerini veriyor ve Türkiye bu şartlar altında nasıl bir hamle yapacak? Membiç'e Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmadan bir operasyon düzenleyecek mi? Bunlar da tabii kabus senaryoları. Çünkü güçlerin karşı karşıya gelmesi alanda bir çatışma ihtimalini yükselten ihtimaller olarak değerlendiriliyor.
Gelelim Hürriyet Gazetesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü çıkan habere. Karargah rahatsız başlığıyla çıkan bu manşetten verilen haberde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hürriyet Gazetesi'ndeki muhabirlere vermiş olduğu bir demeçten yola çıkarak bu haberin hazırlandığı bilgisini alıyoruz. Böyle bir bilgi verilmemiştir, haber verilmemiştir demiyor Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri olayın verilişini ya da topluma duyuruluşunu kınar şeklinde bir haber iletti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna çok sert tepki gösterdi. Bu haberin Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmasına, daha doğrusu bu haberin yayınlanmasına. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok kısaca olayın seyrini aktarayım. Belki bizi dinleyenler kendileri değerlendirme yapacaklardır. Hürriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Genelkurmay Başkanlığı'na bir soru soruyor. O soruya Halkla İlişkiler Dairesi, ki doğrudan Genelkurmay Başkanı'na bağlıdır, yanıt veriyor. 7 soruda 7 eleştiriye 7 yanıt diye Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında bu haber yer alıyor. İçeride haberin devamının olduğu sayfadaysa başlık karargah rahatsız biçiminde. Bu haber hafta sonunda yayınlandıktan sonra özellikle hükümete yakın bir takım gazeteciler bunun bir darbe tehdidi olduğuna ilişkin değerlendirme yapıp Hürriyet Gazetesi'ne yönelik eleştirilere başlıyorlar. Önce biri başlıyor, sonra diğerleri devam ediyor. Sonrasında Başbakan Binali Yıldırım'ın bir açıklaması var, o günler geçti diye. Ama işin özünde Genelkurmay Başkanlığı'nın muhalefetten gelen eleştirilere bir yanıt verme gereği duyması var. Ve bunu da Hürriyet aracılığıyla yapması. Hürriyet Gazetesi bu haberi yayınlıyor. Yalnız karargah rahatsız başlığı üzerinden büyük tartışma çıkıyor. Bunun özellikle 28 Şubat döneminde genç subaylar rahatsız başlığı atan Cumhuriyet Gazetesi'nin o günkü o manşeti de hatırlatarak eleştirildiğini de söyleyebiliriz. Ve iş büyüyor, geliyor Cumhurbaşkanı'na kadar. Cumhurbaşkanı'nın ne diyeceği merak edilirken o da bedel ödeyecekler, büyük terbiyesizlik diyor. Yanında Genelkurmay Başkanı otururken. Halbuki o yanıtları veren, o rahatsızlığı ileten ve eleştirilere yanıt vermeye gereği duyan da Genelkurmay Başkanı. Sonra Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yapıyor. Biz verdiğimiz yanıtlarda rahatsızlık ifadesini kullanmadık diye. Ve ardından da Hürriyet Gazetesi'nde bir genel yayın yönetmeni değişikliğine gidiliyor. Sedat Ergin gidiyor. Fikret bile geliyor. Geldi, oturun hatta koltuğuna. Şuraya bağlayabiliriz belki meseleyi. Geçmişten beri Doğan grubuyla zaten AK Parti hükümetlerinin bir sıkıntısı var. Bir alerjik durumu var. Ve referanduma giderken yapılan yorumları da burada aktarmamız lazım. Bir mağduriyet yaratmak çabasında olduğuna ilişkin eleştiriler var AK Parti hükümetinin. Bir taraftan da Genelkurmay'ın böyle bir şeyi yaptıktan sonra bunu üstlenmemesine ilişkin Genelkurmay'a yönelik eleştiriler de söz konusu. Ve bu haber üzerine savcılık da devreye girdi. Bir soruşturma başlattı. Belki önümüzdeki günlerde gazetecilerin de ifadeleri alınacak. Ama büyük bir deprem yarattığını söyleyebiliriz. Özellikle Doğan grubunda genel yayın yönetmeni değişikliğine kadar götürecek bir deprem oldu bu. Belki devamında bir cümle daha edebiliriz. O da Doğan grubunun devam eden davaları var. Poaş'la ilgili bir dava. Son duruşmaya Aydın Doğan katılmadığı için zorla getirme kararı alındı ki bu da bugüne kadar görülmemiş bir olay. Önümüzdeki günlerde Aydın Doğan'ın da zorla mahkemeye götürülmesi gibi bir tabloyla karşılaşmak mümkün. Ama Türkiye bunlara yabancı değil, alışık. Doğan grubuyla hükümet arasındaki gerginliğe son günlerde özellikle 15 Temmuz'da verdiği destek nedeniyle Doğan grubuyla AK Parti arasında sıcak günler yaşanıyordu. Bu sıcak günlerin sona erdiğinin işareti olarak da değerlendirilebilir bu gelişme.
Bir diğer basın olayına geçelim. Die Welt gazetesi, Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, Türkiye'de ikamet edip Die Welt gazetesine haber gönderen, Türkiye'deki gelişmeleri aktaran muhabir Deniz Yücel'in tutuklandığı haberi geldi. Yaptığı haberlerin içeriğinden dolayı. Tabii bu arada şunu da hemen söyleyelim. Almanya bu konuya çok sert tepki gösterdi. Türkiye'nin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Kendisine sorular yöneltildi. Nasıl değerlendirmek gerekir bu konuyu?
Türkiye-Almanya ilişkilerini de etkileyecek düzeyde önemli bir gelişme bu. Deniz Yücel 15 gün önce gözaltına alınıyor. Gözaltına alma gerekçesi Enerji Bakanı'nın e-maillerinden ortaya çıkan haberleri haberleştirmek ve gazeteye yazmak. Aslında gözaltına alma gerekçesi bu. FEDEK'le bağlantısı olduğu iddiası. Sonrasında gözaltı bitiyor. 15 gün zaten hiç ifadesine bile başvurulmuyor. 15 gün gözaltından sonra savcılığa çıkartılıyor. Savcılıkta gözaltına alma gerekçesiyle ilgili hiçbir soru sorulmuyor. Ancak daha önce yaptığı haberler hatırlatılıyor. Hem FETÖ soruşturmalarıyla ilgili hem de Güneydoğu'da 1 Kasım seçimleri sırasında ve sonrasında yaşanan o sokağa çıkma yasakları dönemindeki haberleri hatırlatılıyor. Oradan örgüt propagandası yapmakla suçlanıyor Deniz Yücel. Sonrasında da mahkemeye çıkartılıyor tutuklama talebiyle, mahkemede tutukluyor. Şimdi Türkiye'de zaten onlarca gazeteci cezaevinde. O gazetecilerle ilgili de yaptıkları haberler dışında bir suçlama yok. Yaptıkları haberlerle örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt propagandası yapmakla suçlanıyorlar. İddianameleri de hazırlanmış değil. Onlarla ilgili zaten eleştiriler vardı Batı'dan Türkiye'ye basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü konusunda. Şimdi Deniz Yücel'le beraber Türkiye tartışmaların merkezine oturmuş durumda. Almanya'da çok ciddi eleştiriler var. Türkiye'de gazetecilik yapmanın zorluğuna ilişkin makaleler ard arda yayınlanıyor. Bir haber yapmanın Türkiye'de ne kadar zor olduğu, özellikle eleştirel haber yapmanın ne kadar zor olduğu söyleniyor. Avrupa Konseyi'nde gündeme geldi Adalet Bakanı'nın ziyareti sırasında. İşte Merkel bununla ilgili açıklama yaptı. Almanya Adalet Bakanı bununla ilgili açıklama yaptı. Ve bir gerilimin aslında belki de bardağa taşıran son damla da diyebiliriz. Gerilimin merkezi haline geldi Deniz Yücel meselesi ama Türkiye'nin savunması yargı bağımsız ve alınan kararda bağımsız yargının kararı buna siyasi olarak müdahale etme imkanı yok biçiminde. Her ne kadar bu savunma yapılsa da Türkiye'de çok sayıda gazetecinin cezaevinde olması nedeniyle eleştirileri dindirmek için yeterli olmuyor.
Bu arada bir bayrak krizi alevlendi Türkiye'de. Özellikle de Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı sert çıkışlar ya da eleştirilerle gündeme oturdu. Barzani'nin Türkiye ziyaretinde Irak bayrağının yanı sıra Kuzey Irak Kürt yönetiminin bayrağı olan Kürt bayrağının da arkasında olması, hatta bu bayrağın işte havaalanlarına çekilmesi, birçok yerde protokolde bayrak çekilen yerlerde Irak bayrağının yanında Kürt bayrağının da Kürdistan bayrağının da çekilmiş olması birçok kesimi rahatsız ettiği gibi özellikle Bahçeli tarafından da sert biçimde dile getirildi ve bu bir polemik halini aldı Başbakan Binali Yıldırım'la aralarında. Tabii Binali Yıldırım'ın da savunması var bu konuda. Bu bayrağın çekilmesi gerekirdi deniyor. Fakat şimdiye kadar yapılanların dışında ilk kez yapılan bir uygulama. Daha önce de Barzani Türkiye'ye gelmişti ancak ilk kez bu uygulama yapılıyor.
Evet, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bayrağı, Kürt bölgesinin bayrağı çekildi havaalanına. Ve o anda da kıyamet koptu. Biraz Bahçeli'nin tahrik edildiğini söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'de belli kesimler bu bayrağın çekilmesini öne çıkarttılar. Bununla ilgili eleştirilerini dile getirdiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bununla ilgili bir eleştiri dile getirilmese bile Bahçeli ne diyecek merak ediyoruz biçiminde açıklamalar geldi. Onun üzerine Bahçeli grup toplantısında konuştu ve bu bayrağın çekilmesini çok ciddi bir biçimde eleştirdi. Ayrıca Başbakan Binali Yıldırım o eleştirilere yanıt verirken işte burası Kürdistan Bölgesel Yönetimi, bir bayrağı var, biz anayasasına uygun davranıyoruz, bunu da herkesin bilmesi lazım biçiminde bir değerlendirme yapmıştı. Ona da tepki gösterdi Devlet Bahçeli. Son yaptığı açıklama tepkinin dozunu arttırdığı biçiminde. Biz Binali Yıldırım'ı milli bir siyasetçi olarak bilirdik. Söyledikleri bu bildiklerimizle pek fazla uyuşmuyor biçiminde bir değerlendirme. Bizi mi Barzani'yi mi tercih edecek diye bir soru da var hatta yaptığı açıklamalarda. Yani bir gerilim merkezi haline geldi referanduma giderken. Biraz da dediğim gibi hayır cephesinin tahrik ettiği bir husus bu. Ancak her ne kadar tahrik etseler de bir gerilim ortaya çıksa da Başbakan Binali Yıldırım'la Devlet Bahçeli arasında. Bu tabii referandumda Bahçeli'nin hayır diyeceği gerçeğini değiştirmiyor. Zaten bunun da altını çiziyor. Devlet için, millet için, ülke için, gelecek için evet demeye devam edeceğiz diyor ama Bahçeli ile AK Parti arasında son dönemde yaşanan en ciddi gerilim diyebiliriz bu mesele için. Türkiye'de de gündem yarattı. Peki bayrak asılması doğru mu? Protokol kurallarına uygun mu? Bununla ilgili uzmanların yaptığı açıklama var. Emekli büyükelçilerin. Irak bir federal devlet ve o federasyonda gelen bir federal yetkilinin karşılanması sırasında ancak ülke bayrağı çekilebilir. Federal bölgenin bayrağı çekilemez. Amerika'dan bir federal yetkili geldiğinde nasıl Amerikan bayrağı çekiliyorsa Irak'tan geldiğinde de Irak bayrağı çekilmesi lazım biçiminde bir teknik değerlendirmenin olduğunu da bizi dinleyenlere hatırlatalım. Yani uygulamanın yanlış olduğunu söylüyorlar uzmanlar. Ama buna rağmen Türkiye özellikle Suriye krizinde birlikte hareket ediyor. Musul krizinde birlikte hareket ediyor Barzani ile ve son dönemde çok da yakın ilişkiler var. Bir favor olarak böyle bir şey yapmış olabilir. Tam da referanduma giderken özellikle Doğu ve Güneydoğu'da HDP seçmeniyle bir iletişim kurmaya çalışırken onlara da bir mesaj vermek istemiş olabilir diye değerlendiriliyor. İşte o mesajı verirken de Devlet Bahçeli'yi kızdırmış görünüyor.
Dilerseniz bir de son olarak Ağrı Belediye Eş Başkanı Sırrı Sakık'ın görevden alınıp Ağrı Belediyesi'ne kayyum atanmasını konuşalım. Son dönemlerde yapılan kayyum atamalara bir yenisi eklendi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, Barzani'yle Türkiye ziyareti sırasında Sırrı Sakık ve Ahmet Türk birlikte görüşmüşlerdi. O arada Ağrı Belediye Başkanı'ydı. Ve HDP'nin ya da Demokratik Bölgeler Partisi o bölgede belediyelerin sahibi. Demokratik Bölgeler Partisi'nin elinde bulunan iki il belediye başkanlığından birinin koltuğuna sahipti. Döndüğünde koltuğunu kaybetti. Beklenen bir gelişme olarak değerlendiriyor Sırrı Sakık. Aslında hiçbir gerekçe yok. Benle ilgili bir dava yok, soruşturma yok. Ama buna rağmen genel uygulamanın bir parçası bu diyor. Ve Ağrı Belediye Başkanlığı'nı kaybetmesini son dönemde AK Parti hükümetinin uyguladığı politikalara bağlıyor. Birçok biliyorsunuz teşkilattan işte milletvekilleri, teşkilat yöneticileri, HDP üyeleri şu anda cezaevinde ve belediyelerin birçoğunda da kayyum atamaları gerçekleştirildi. O zincirin bir parçası olarak görülüyor HDP tarafından referanduma gidilirken.
Sayın Ohan çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.